Ayrım 20.
Melisa gözlerinde acıma ve sevecenlikle ona bakıyordu. Acaba Fransızca konuşmak mı işleri kolaylaştırmıştı? Fransızca'da tutkunun gerçekliği insan deneyimi sınavına soğukça, acımasızca kafa tutar. Bu dili kendi tuhaf deyimiyle küçük Hinoğlu Hin imalardan etkilenmeyen bir dil olarak nitelerdi. Yoksa Melisa'nın kaçak duygudaşlığı mı bu olayları konuşmayı kolaylaştırmıştı? O kendisini hiç yargılamıyordu. Onun için hepsi bilinen, denenmiş şeylerdi. Percy Ward'un aşkını, bu aşktan bilerek kaçışını, evliliği deneyişini, tutturamayışını anlatırken ciddi bir yüzle başını sallıyordu. Acıma ile hayranlık arasında gidip gelirken öpüştüler ama bu kez tutkuluydular. Çünkü yazıya geçmiş insan deneyiminin bağlarıyla bir şeyleri paylaşmış olma duygusuyla birleşmişlerdi. Bunu elinde, senin elinde gördüm ben. Neredeyse kendi kehanetinin bu hiç alışılmamış doğruluğu onu biraz korkutmuştu. Peki öteki? O hep her şeyi rahatça anlatabileceği birini aramaktaydı. Ama bunu tam olarak kavrayamayacak birini bulmak istiyordu. Mum titredi. Aynanın üzerine tıraş sabunuyla Justin için şu alaycı dizeleri yazmıştı. Ah ne korkunçtur o gem. Acısı çok yaman. Bir kez kulak duymaya, göz görmeye başladığı zaman. Zihninin yalnızlığında bu sözleri kendi kendine mırıldandı. Burada mum ışığında gördüğü esmer, sakin yüzü düşünüyordu. Tıpkı şu anda Melisa'nın oturduğu gibi oturmuş, çenesini dizinin üzerine dayamış, sevgiyle elini tutarak kendisine bakmış olan esmer varlığı. Dingin sesiyle kız kardeşini sürekli olarak anımsayabildiklerinden, bile bile kaçtıklarından daha iyi olabilecek doyumlar arayışını anlatırken zihninden başka dizeler geçti. Deneyimlerinden olduğu kadar okuduklarından çıkmış karma karışık yorumlar. Hatta bir kez daha o mermer gibi beyaz yüzü, ince bir boynun arkasına atılmış dalgalı siyah saçları, kulak memelerini küçük gamzeyle süslenmiş çeneyi. Onu her defasında o kocaman boş göz yuvalarına götüren o yüzü. Kendisinin başka yerlere ait bir şeyler söylediğini duyuyordu. Örneğin acı bir gülümsemeyle zina sözcüğünü Anglo-Saksoncular buldu. Çünkü aşkın çeşitliliğine inanmazlardı gibi. Sonra böylesine ciddilikle, böylesine sevimli bir biçimde başını sallayan Melisa daha önemli görünmeye başlamıştı. İşte şurada kendisine anlayamayacağı gizler, ayyaşça duygusallıkla hayvanca şiddet arasında gidip gelen gizemli erkek dünyasının gömülerini açan bir adam vardı. Benim ülkemde bir kadına yapabileceğiniz gerçekten tat verici şeyler ya ceza gerektiren suç sayılır ya da ayrılma nedeni. Sert ve çatlak gülüşünden korkuyordu. Birden öyle çirkin görünmüştü ki, sesini yeniden alçalttı, sanki bir yaranın üzerine bastırırmış gibi Melisa'nın elini kendi yanağına bastırıp duruyordu. İçinde ise o duyulmaz yorum sürüyordu. Bunca değişik dinde ne anlama gelir Tanrı? Benlik bölünmesinin nedeni mi Eros ile Agap? Korkmuş öpüşlerle artık bir daha hiç geri gelmeyecek içli dışlılıklar arasında bu büyülü şatoda hapsolmuşlar, Lalioba'yı öğrenmişlerdi. Ne delilik. Öteki aşıklara karşı hiçbir daha savaşa girmeyi göze alabilir miydi? Jurata fornicatio. Zihninde damla damla akıp tükenen o dizeler. Onun gövdesi. Rudel'e göre gras delgate gen. İçini çekti, eliyle örümcek ağlarını itermiş gibi anılarını kovaladı kendi kendine. Daha sonra bir askeisi ararken çöl papazlarının ardına takılıp İskenderiye'ye gitti. İki çöl arasında bir yere, Melisa'nın iki memesi arasına. O Morasa Delac Tatio ve başını oraya kum tepeciklerinin arasına gömdü, onun diri saçlarıyla örtüldü, dedi. Sonra sustu. Dupduru gözlerle ona bakıyordu. Titreyen dudakları ilk kez şimdi gerçekten ateşli, gerçekten tutkulu olan sevgi sözlerinin üzerine kapandı. Melisa birden titredi, onun elinden kurtulamayacağını, bütünüyle boyun eğmesi gerektiğini anladı. Bir utku kazanmışçasına "Melisa" dedi. Bu kez uzun süredir birbirlerini arayan, gürültülü kentin her günkü kalabalığı içinde bulan iki dost gibi birbirlerinden bilgece, sevecence tat aldılar. İşte şimdi bulmayı tasarladığı bir Melisa ile karşı karşıyaydı. Kapalı gözler, pembe mum ışığının öpüşüyle uykudan kopartılmış gibi sıcak, açılmış, soluyan bir ağız. Gitme zamanı geldi. Ama yorgunluktan ağlamaklı sesler çıkartarak gövdesini onun gövdesine daha çok bastırıyordu Melisa. Perseward'un kolunun çengelinde yatan Melisa'ya sevgiyle baktı. "Başka kehanetin yok mu?" dedi neşeyle. Uykulu uykulu yanıtladı Melisa. "Saçma, hepsi saçma. Bir insanın kişiliğini elinden okuyabiliyorum ama geleceğini hayır. O işi pek beceremiyorum." Pencerenin gerisinde gün ağrıyordu. Perseward'un birden banyoya koşup suyu açtı. Su kaynar sıcaklıktaydı. Bir buhar hışırtısı çıkararak küvetin içine fışkırmaya başladı. Böyle bir saatte banyoda sıcak su bulup başka zaman damlasını bile bulamamak tam Akbaba Tepesi Oteli'ne göre bir şeydi. Bir okullu çocuk gibi heyecanlanarak Melisa'ya seslendi. "Melisa, gel suya bas kendini. Kemiklerin dinlensin, yoksa seni evine asla götürmem." Şu 500 İngiliz lirasını Darley'e nasıl vermeliydi ki paranın kimden geldiğini anlamasın? Bir Kıpti'nin mezar yazıtını yazmış bir rakibin gönderdiğini asla bilmemeliydi. Bir kez daha "Melisa" diye seslendi ama o uyuyordu. Onu kucağına alıp banyoya götürdü. Sıcak suların içine yumuşacık uzatınca Melisa uyandı. Suda açılan o olağanüstü kağıt Japon çiçekleri gibi uykunun içinden gerinerek çıktı. Sıcaklığı elleriyle sığ göğsüne büyük bir hazla sıçrattı. Heyecanlandı. Kalçaları pembeleşmeye başladı. Perseward'un bir eli suyun içinde, bidenin üzerine oturmuş, uykusu yavaş yavaş açılan Melisa ile konuşuyordu. "Biraz çabuk ol, yoksa Darley kızacak." "Darley, hah, dün gece gene Justin'le birlikte çıktı." Doğrulup göğüslerini sabunlamaya başladı. Su ve sabun bolluğu içinde sanki çok ender bir şarabın tadına bakıyormuş gibi soluyordu. Rakibinin adını kendi kişiliğine hiç uymayan hafif yaltaklanmalı bir tiksintiyle söylemişti. Perseward'un çok şaşırdı. Melisa burun bükerek, "Böyle işte bunlar, hosnaniler," dedi. "Zavallı Darley'cik de onlara inanıyor, o kadına. Oysa o kadın onu kullanıyor. Darley çok iyi, çok saf." "Kullanıyor mu?" Duşu açtı ve buhar bulutunun tadını çıkartırken küçük, kısılmış bir yüzle ona baş salladı. "Onlarla ilgili her şeyi biliyorum." "Ne biliyorsun?" Perseward'un içinde birden bir sıkıntının kımıldadığını duydu. Nitelenemeyecek kadar apaçık bir şeydi. Melisa tıpkı dikkatsizlikle mürekkep hokkasını ya da balık kavanozunu devirir gibi onun dünyasını alt üst etmek üzereydi. Yüzünde hep sevgi taşıyan bir gülümseme. Orada buhar bulutunun içinde 17. yüzyıla özgü bir kabartmada yavaş yavaş gökte beliren bir melek gibi duruyordu. "Ne biliyorsun?" diye bir kez daha sordu. Melisa bir el aynasıyla dişlerindeki çürükleri inceliyordu. Gövdesi hala ıslaktı, parlıyordu. "Anlatacağım. Ben eskiden Cohen adında çok önemli bir adamın kapatmasıydım. Çok önemli, çok zengin biri. Böyle övünmesinde dokunaklı bir şeyler vardı. Nesnim Hosnani ile birlikte çalışıyordu. Bana o anlattı. Sonra uykusunda da konuştu. Artık yaşamıyor. Galiba onu zehirlediler. Çünkü çok şey biliyordu. Nesnim Hosnani adına silahların Orta Doğu'ya, Filistin'e götürülmesine yardım ediyordu. Ama çok sayıda silah. Professeur l'anglais, İngilizlerin canını okumak için, derdi. Bu sözcükleri kinli kinli küfür eder gibi söyledi. Sonra bir an düşündükten sonra birden, şöyle yapardı diye ekledi. Cohen'in parmaklarını bir araya toplayıp öptükten sonra, Toi, tu, John Ball, hepsi sana John Ball, derken elini sallayışını yansılaması çok komikti. Ölü adamın kötülüğünü yansıtmak için yüzünü kırıştırdı, çarpıttı. Percival'dun yavaşça giyin artık dedi. Öteki odaya geçti, dalgın dalgın durup kitap rafının üstündeki duvara bir süre baktı. Sanki kulağının dibinde bütün kent gürültüyle parçalanmış gibiydi. Melissa düşük bir kadının madensel sesiyle banyodan bağırıyordu. İşte bu yüzden Hosnanileri sevmem. Gizli gizli İngilizlerden nefret ederler. Percival'dun sanki bir atla konuşuyormuş gibi sertçe "Gin, çabuk ol," dedi. Birden böyle azarlanan Melissa kurulanıp parmak uçlarına basarak banyodan çıktı. Birazdan hazır olurum. Percival'dun hiç değişmeyen donuk bakışlarını duvara dikmiş put gibi duruyordu. Oraya başka bir gezegenden düşmüş sanırdınız. Öylesine kımıltısızdı. Gövdesi ağır bir madenden yapılmış bir yonta olabilirdi. Melissa giyinirken birkaç kez göz ucuyla ona baktı. Ne var diye sordu. Ama Percival'dun karşılık vermedi, çılgınca bir öfkeyle düşünüyordu. Melissa giyinince kolundan tuttu, ikisi birlikte sessizce merdivenleri indiler, sokağa çıktılar. Gün yavaş yavaş ağrıyordu. Hala sönmemiş sokak lambaları vardı ve yere gölgeleri düşüyordu. Melissa arada bir onun yüzüne bakıyordu ama onun yüzü hiçbir şey yansıtmıyordu. Her bir sokak lambasına yaklaştıklarında gölgeleri uzuyor, daralıyor, yarı ışıkta yok oluyor, sonra yeniden eski biçimlerini alıyordu. Percival'dun hala onun kolundan tutarak ağır, yorgun, düşünceli adımlarla yürüyordu. Bu uzamış, sıçrayan gölgelerin her birinde yenilmiş maskeleyinin karaltısını şimdi açıkça görüyordu. Alanın köşesinde durdu, yüzünde hala o dalgın ifadeyle "Hay Allah," dedi. "Unuttum. İşte sana söz verdiğim binlik." Yanağından öptükten sonra tek söz söylemeden geriye, oteline döndü. 9. Bölüm. Montolive, Delta'daki çırçır fabrikalarında resmi bir geziye çıkmıştı. Telford ona haberi telefonla ulaştırdı. Montolive şaşkınlıktan kulaklarına inanamadı. Telford ağzına iyi oturmamış takma dişlerinin armağanı olan tuhaf, hışırtılı, kendi önemine inanan bir sesle konuşuyordu. Onun işinde ölüm önemli bir konuydu. Bir düşmanın ölümü dışında. Ağırbaşlı, üzüntülü, acıyan bir ses tonunu sürdürmek, kendi kendini kutlayışını belli etmemek için büyük bir çaba göstererek. Kuşkulu ölüm olaylarını inceleyen bir bölge savcısı gibi konuşuyordu. Bilmek isteyeceğinizi düşündüm efendim. Bu yüzden gezinizin ortasında sizi aramak cesaretini gösterdim. Nimrod Paşa bana gece yarısı telefon etti. Ben de gittim. Polis savcılık araştırması için orayı mühürlemişti. Doktor Baltazar oradaydı. O ölüm raporunu yazarken ben de ortalığa bir göz attım. Merhuma ait bir takım kişisel kağıtları almama izin verdiler. Pek önemli bir şey yok. Bir romanın müsveddeleri. Her şey öyle birdenbire oldu ki çok çok fazla içiyordu. Her zamanki gibi maalesef. Evet. Montolive duyulur duyulmaz bir sesle ama dedi. Kafasında öfkeyle inanmazlık yağla su gibi birbirine karışıyordu. Ne demeye? Ayaklarının bağı çözüldü. Bir iskemle çekip oturarak telefonun başında kızgınlıkla ağlamaya başladı. Evet, evet Telford, anlat. Ne biliyorsan anlat. Telford verdiği haberin uyandırdığı ilginin farkındaydı. Boğazını temizleyip sersemlemiş beyninde olguları sıraya sokmaya çalıştı. Efendim, neler yaptığını araştırıp öğrendik. Tıraş olmadan çok bitkin bir durumda buraya gelmiş. Errol bana öyle söyledi. Sizi sormuş ama siz biraz önce çıkmıştınız. Sekreterinizin dediğine göre sizin masanıza oturup bir şeyler yazmış. Bu epeyce sürmüş. Size kişisel olarak verilmesini istemiş. Gizli damgası basması ve mühürlemesi için ısrar etmiş. Şimdi sizin dolabınızda duruyor. Sonra gitmiş galiba, evet, içki içmeye. Montaza yakınlarında sık sık gittiği küçük bir meyhanede bütün gün oturmuş. Deniz kıyısında kulübe gibi bir şey. Birkaç tahta direk üzerinde hurma yapraklarıyla örtülmüş bir çatı. Bir Yunan işletiyor. Bütün günü orada içerek, yazarak geçirmiş. Lokanta sahibinin dediğine göre pek çok zibib içmiş. Tam denizin kıyısına, kumların üzerine bir masa kurdurtmuş, hava rüzgarlıymış, içeri girerse daha iyi olacağını söylemişler. Ama hayır, o denizin kıyısına oturmuş, öğleden sonra geç saatte bir sandviç yemiş, tramvaya binip kente dönmüş. Bana uğradı. Güzel, sonra? Telford durakladı, soluğu tıkandı. Büroya geldi, tıraşsız olmasına karşın çok neşeli göründüğünü söyleyebilirim. Birkaç şaka yaptı ama benden bir siyanür hapı istedi. Ne olduğunu biliyorsunuz. Daha fazlasını söyleyemeyeceğim. Bu telefon hattı güvenilir bir hat değil. Anlıyorsunuz değil mi efendim? Evet evet sen devam et canım. Bunu sağlama aldıktan sonra Telford heyecanla devam etti. Hasta bir köpeği zehirlemek istediğini söyledi. Bana çok normal geldi. Bu yüzden ona bir tane verdim. Doktor Baltazar'a göre galiba bunu kullanmış. Umarım efendim benim herhangi bir biçimde... Montolive kendi elçiliğinden birinin bütün dikkatleri üzerine çekecek, böylesine can sıkıcı bir hareket yapmasına karşı gitgide artan bir öfkeden başka bir şey duymuyordu. Hayır, aptalca bir şeydi bu. Kendi kendine aptallık diye fısıldadı. Ama Percy Ward'un bir şeylerden suçlu olduğu duygusunu önleyemiyordu. Allah kahretsin, düşüncesizce, bayağıca bir şeydi. Aynı zamanda da gizemli. Bir an için gözünün önüne Kenilworth'un yüzü dikildi. Daha net duyabilmek için telefonun kulaklığını sarstı. Peki ne demek oluyor bütün bunlar? Bilmiyorum, anlaşılması güç bir şey. Sapsarı kesilmiş olan Montalive arkasına dönüp o iç sıkıcı ek yapıda telefonun çevresinde duran paşalara bir takım sözler mırıldandı. Sanki uçmaya hazırlanan bir kumru sürüsü rica ederim diyen ellerini uzattılar. Hiçbir uygunsuzluk yoktu. Bir büyük elçi önemli olayların ardını bırakamazdı. Onlar bekleyebilirlerdi. Montolive sertçe ve öfkeyle Telford dedi. Evet efendim. Başka ne biliyorsan anlat bana. Telford boğazını temizleyip hışırtılı sesiyle anlattı. Benim açımdan olağanüstü önemli bir şey yok. Onu canlı olarak en son görmüş kişi öğretmen Darley. Siz belki de onu tanımıyorsunuz efendim. Evet, otele geri dönerken onunla yolda karşılaşmış. Bir içki içmek üzere Darley'i içeri davet etmiş, epeyce konuşmuşlar, içki içmişler. Otelde. Merhum özellikle ilgi çekici hiçbir şey söylememiş. Kuşkusuz yaşamına son vermeyi tasarladığını esinlendirecek hiçbir şey. Tam tersine, akşam treniyle Gaza'ya tatile gideceğini söylemiş. Darley'e en son romanının paket edilmiş, üzerine adres yazılmış müsveddelerini göstermiş. Yolculukta gerekecek şeylerle bir yağmurluk, pijama, diş macunu falan. Onu bu kararından caydıran ne oldu? Bilmiyorum efendim ama yanıtı sizin dolabınızda olabilir. Bu yüzden size telefon ettim. Montolive, anlıyorum dedi. Tuhaftı ama şimdiden Percy Ward'un sahneden çekilmiş olduğu düşüncesine alışmaya başlıyordu. Şaşkınlığı azalıyor, geçiyordu. Yalnızca giz kaldı. Telford hala telefonda cızırdayıp duruyordu. Kendini toplayıp, evet dedi, evet. Montolive'in o yapay, resmi ağırbaşlılığını yeniden takınıp, gürültüyle çalışan makinelere nazik ilgisini göstermeye başlaması ancak birkaç dakika sürdü. kafasının dağınıklığını belli etmemek, kendisine gösterilenlerden gerektiği biçimde etkilenmiş görünmek için büyük bir çaba harcıyordu. Bir yandan da böylesine iğrenç bir terbiyesizlik. Yapmış olduğu için Percy Warden'a duyduğu saçma öfkeyi çözümlemeye çalışıyordu. Ne saçma. Ama tam ona göre bir davranıştı. Çünkü çok saygısızcaydı. Belki de bunu önceden sezmesi gerekirdi. Öfke duygusuyla büyük bir yürek sıkıntısı yer değiştiriyordu. Öğleden sonra otomobil ile geri dönerken sabırsız bir bekleyiş ve gerginlik içindeydi. Sanki Percy Warden'ı suçlamaya, ondan açıklama istemeye, onu hak ettiği gibi paylamaya gidiyordu. Güzel bir akşam aydınlığında, elçiliğe vardığında çalışkan Errol hala bürosunda resmi belgelerle oyalanıyordu. Ama elçilik kapanmak üzereydi. Şifre görevlilerine kadar herkes beklenmedik ölümler karşısında huzuru kaçan insanların gebe suskunluğu içindeydi. Ağır ağır yürümek, ağır ağır konuşmak, acele etmemek için büyük bir çaba harcıyorlardı. Coşku gibi acele de her zaman çok kötü şeydi. Çünkü aklın egemen olması gereken yerde iç tepi ya da duygunun egemen olduğunu gösterirdi. Sekreteri gitmişti ama dolabın anahtarlarını arşivden aldı. Acele etmeden iki kısa merdiveni tırmanıp bürosuna geldi. Bereket versin yürek atışlarını kendinden başka duyan yoktu. Ölünün eşyaları. Nedenselliğin şiirini bu sözden daha iyi anlatacak bir söz yoktur. Masanın üzerine yığılmıştı. Tuhaf bir biçimde cisimsizleşmiş görünüyorlardı. Bir kitap müsveddesi ve kağıt demeti. Bir yayıncıya adreslenmiş bir paket, bir yağmurluk. Montolevich'in pek az güzelliği olan, doğruluk adına Titus Telford tarafından seçilmiş bir takım ıvır zıvır.